bir adım ileri.
Bir amacı olmalı insanın, bir ülküsü, bir faydası olmalı etrafındakilere. Güzel ülkemizin gençlerinin ufkunda her zaman ilerleme olmalı. Devletimiz 160 yıldır bu hayalleri desteklemek amacıyla, her yıl gençlere çeşitli imkanlar sağlayarak, onlara eğitim almaları amacıyla yurt dışına gönderiyor. Kıvılcım olarak gönderdiği her ateş parçasının bir meşale ya da bir kor olarak geri dönmesini arzu ediyor. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize saygılar, sevgiler. Devlet tarafından yurt dışına gönderilmiş olan başarılı öğrencilerimizin hikayelerini her hafta sizlerle paylaşıyoruz. Bu hafta Milli Eğitim Uzmanı Doktor Duygu Çavdar Yağan konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz. Sağ olun. İngiltere'ye gittiniz. Neden İngiltere sorusuyla başlamak istiyorum ama öncelikle kısa bir tanıtmanızı rica ediyorum kendinize.
Ben lisansımı Ankara Üniversitesi'nde tamamladım 2009 yılında. Sonra hemen arkasından yüksek lisans derecemi Ankara Üniversitesi'nden aldım yine. Bu sırada da Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Sonra Hacettepe'de doktorama başladığım sırada psikoloji danışma ve rehberlikte Başkent Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Orada çalıştığım süreçte hep istiyordum yurt dışında doktoramı tamamlamayı. Böyle bir arzum her zaman vardı. Daha önce Erasmus'la Londra'da bulunmuştum ve orada yaşamayı, orayı sevmiştim. Arkadaşlıklar edinmiştim. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2014 yılındaki açtığı sınavlara girdim. Hem ALES hem not ortalamamız önce dikkate alınır. Arkasından bizi sözlü mülakata alırlar. 2013'ten beri böyle. 2014 yılında mülakata girdim ve eğitim psikolojisi alanında yurt dışında doktora yapma hakkı kazandım. Sonra hemen arkasından kısa bir dil eğitimi sürecim oldu. Oxford'da dil eğitimi aldım. Sonra da University of Bristol'da, yani Bristol Üniversitesi'nde eğitim psikolojisi alanında doktoramı tamamladım. Sonra
peki,
yurda dönüş yaptım.
Aslında şöyle biraz daha açarak devam edelim. İlk bursun haberdar olma sürecinizi rica ediyorum.
Ben lisans okurken Ankara Üniversitesi'nde eski bursiyer hocalarım vardı. Onlardan duymuştum. Hem kendileri söz etmişlerdi hem de CV'lerine baktığımda 1416 sayılı kanunla yurt dışına gönderildikleri ve yurt dışında işte Amerika'da doktora yaptıkları yazıyordu.
Evet. Peki bu süreçte nasıl karar verdiniz? Ya ben de başvuru yapmam gerekiyor diye mi düşündünüz? Yoksa İngiltere'ye daha önce gittiğiniz bu tecrübe sizi buraya mı yönlendirdi?
Evet, ilk tecrübem bana cesaret verdi diyebilirim. Eğer o olmasaydı korkabilirdim. Hani dil meselesini halledebilir miyim diye tereddüt yaşayabilirdim. Ama ilk Erasmus deneyimimden sonra bana bir cesaret geldi ve bütün koşulları karşılıyordum. Puanlarım yüksekti. Dolayısıyla evet, başvurmam gerekiyor dedim. Gitme zamanı artık. Yurt dışında da bir şeyler öğrenme zamanı diye düşündüm. Çünkü dediğim gibi Hacettepe'de doktoramı yarılamıştım. Burada alabileceğimi aldığımı düşünüyordum açıkçası. O yüzden yurt dışı deneyimi yaşamak istedim.
Peki bu yurt dışı deneyiminde özellikle bizimle paylaşmak istediğiniz gidiş kısmı, orada bulunduğu, kim karşıladı sizi, nasıl gittiniz, ilk hazırlık süreci nasıl oldu, onları da biraz daha paylaşır mısınız lütfen?
Dediğim gibi ilk bursiyer olduktan sonra Oxford'da dil eğitimi aldım. Orada da Oxford Üniversitesi'nde misafir araştırma görevlisi olarak çalışan bir arkadaşım vardı Türkiye'den. Orada diye de özellikle hani Oxford'da olmak istedim. O beni karşıladı. Hala görüşürüm. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde görevli şu anda. Ayla. O beni karşıladı. Sonra orada kısa süreli bir konaklama yeri buldum. Arkasından da uzun süreli konaklamayı yine kendim buldum. Çünkü basit düzeyde dil becerilerim vardı. Kendimi ifade edebiliyordum. Okuyabiliyordum, yazabiliyordum, anlayabiliyordum. Ve Oxford çok güzeldi. Bir de Hacettepe'de halihazırda doktor öğrencisi olduğum için Oxford Üniversitesi sanki oranın da öğrencisiymişim gibi bana bütün kapılarını açtı. Orada oranın kütüphanelerinden yararlandım. Dil eğitimi sırasında Oxford Üniversitesi'nde çalıştım yani dersimi. Dolayısıyla farklı bir deneyimdi benim için. Oranın öğrencisi olmadığım halde Oxford Üniversitesi'nin imkanlarını kullandım.
Peki kaç üniversiteye başvuru yaptınız buradan gitmeden?
Londra'da UCL'e başvurmuştum. Bir de Bristol Üniversitesi'ne başvurmuştum. İkisinden de kabul aldım. Ama Bristol Üniversitesi'ni tercih ettim.
Neden?
Oradaki tez danışmanlarım benim çalışma konuma daha uygun kişilerdi. Bir de Londra biraz pahalı bir şehir. Bizim aslında bursumuz tek bir kişiye yetecek kadar var. Ama Londra'da yapacak çok etkinlik var. Biraz korktum büyük şehir olmasından dolayı Bristol'u tercih ettim.
Evet. Peki hocam, gidiş sürecini anlattınız, orada bulunuşları anlattınız. Orada bizi dinleyen şu andaki öğrencilerimizden bahsediyoruz. Bizi dinleyen öğrencilerimiz var. Onlara ne tavsiye edersiniz? Bu süreçte neler yapsalar daha iyi olur? Çünkü siz aynı zamanda bir elçisiniz biliyorsunuz. Türkiye'sizsiniz, siz Türkiye'siniz. O insanlar sizi Türkiye olarak görüyor. Hal ve hareketleriniz, eğitim başarılarınız bizim için çok özel, çok kıymetli. Ya işte Türk, bakın böyle mi yaptı? Ya da böyle olması lazım. Biz hangi alanda kendimizden söz ettirirsek gurur duyarız, başarılı oluruz? Bunları düşünseler mi daha iyi?
Evet, dediğiniz gibi orada önemli bir görevimiz var aslında. Bir temsil görevimiz var. Bu nedenle orada öncelikle alışmaya çalışmaları gerekiyor. Orada evet çok farklı bir kültür var. Hani hiç alışık olmadığımız şeylerle de evet karşılaşıyoruz ama daha hoşgörülü olmayı, daha açık fikirli olmayı, farklı kültürlerden daha fazla arkadaş edindikçe hem oraya alışma söz konusu oluyor hem de insanlar dediğiniz gibi Türkiye'den bir insan tanımış oluyorlar. Benim en çok işime yarayan her kültürle arkadaşlık kurmaya çalışmamdı. Çok farklı ülkelerden benim gibi bursiyerler vardı. Yine orada büyümüş, İngiltere'de büyümüş insanlar da vardı benim doktora grubumda. Dediğim gibi hiç ayırt etmeden hepsiyle yakın ilişkiler kurmaya çalıştım. Güzel bir arkadaş grubumuz oldu. Onların kültürlerini, yemeklerini yakından tanımaya çalıştım. Aynı zamanda derslerimi de ihmal etmedim.
En çok hangisinin yemeğini yediniz? Daha hoşunuza gitti.
En
bize
yakın
uygun var
arkadaşım,
mıydı?
En iyi arkadaşlarımdan biri Meksikalı, biri Şililiydi. O yüzden Latin yemeklerini daha çok denedim. Ve sanırım herhalde bu yüzden bir de ben baharatlı yemek severim. Onların yemeklerini, mutfaklarını daha çok sevdim. Ben de onlara hep kısır yapardım bu arada. Daha kolay olduğu için bir de
Yaprak sarması yapmadınız mı?
Onu çok beceremiyorum ne yazık ki. Bir de yaprak bulmak, hani sarılacak yaprak bulmak orada zor. Londra'da biraz kolay da Bristol'da biraz zordu. Hani getirtmek gerekiyordu. Ama işte kısırlık bulguru valizle yanımda götürdüğüm zaman yapabiliyordum istediğim şekilde. Bir de arkadaşlarım vegandılar. Vegan oldukları için kısırı çok güzel bir vegan salata olarak algılayıp yemişlerdi.
Çok güzel. Peki hocam, size ne kattı yurt dışı? Hangi tecrübeler edindiniz?
Akademik olarak bir kere
Tabii.
çok farklı bir eğitimden geçtim. Türkiye'deki sistem, doktora eğitim sistemi genelde Amerika'ya benzer. Bir sürü ders alırsınız, doktora yeterlikten geçersiniz, sonra bir tez yazmanız beklenir. Ama İngiltere'de çok fazla ders alınmaz. Eğer isterseniz bazı araştırma derslerini alırsınız. Sonra tezinizin önerisini bir jüriden geçirirsiniz ve hemen veri toplamaya başlarsınız. Ve daha bağımsız bir araştırmacı rolü size biçilir İngiltere'de. Ve orada özellikle araştırma felsefesi üzerine çok iyi bir eğitim alırsınız. Ben böyle bir eğitimden geçtim ve gerçekten kendimi bağımsız bir araştırmacı gibi hissedebildim İngiltere'de. Tabii tez danışmanlarımın yönlendirmesi çok önemliydi bu süreçte. Ayda bir kendileriyle buluştum. Ve onlardan da destek alarak zamanında doktoramı bitirdim. Ve dediğim gibi akademik olarak bana araştırma felsefesi, karma yöntem araştırması hem nitel hem nicel çalıştığım için bana çok önemli bilgiler kattı. Hem teorik hem de metodolojik açıdan. Ve kültürel olarak da dediğim gibi çok fazla şey öğrendim. Mesela sorsanız şimdi işte şu ülkede bir arkadaşın var mı? Hiç bilinmedik bir ülkede bir arkadaşım çıkabilir. Çok farklı kültürlerden iyi arkadaşlıklar geliştirdim. Ve hani İngiltere'yi de iyi öğrendim. Birçok şehrinde bulundum. Farklı güzel deneyimler edindim. Yani bir dünya vatandaşı olmuş gibi hissettim açıkçası.
Ne kadar kaldınız hocam?
Toplam 4,5-5 yıl kaldım.
Bu 5 yıl süre içerisinde devlet size hangi imkanlarla katkı sağladı, yanınızda oldu?
Öncelikle bize aylık bursumuz yatar, maaş gibi. O oldukça yeterli bir meblağdı. Kırtasiye ücretimiz vardı.
Sağlık harcamalarınız var.
Sağlık harcamalarımız karşılanırdı. Türkiye'de ayrı, İngiltere'de ayrı karşılanırdı. Hatta ben Londra'da veri toplarken o sırada da bir yardım aldım. Çünkü Bristol'dan Londra'ya taşınmam gerekti. Ekstra bir masraf gerekti ve tamamen doktora tezim için bunu yapmak zorundaydım. Buna dair de ben bir maddi destek aldım. Ya da bir ihtiyacımız olduğunda hem Londra'daki eğitim müşavirliği, hem Ankara'da çalışan arkadaşlarımıza telefonla, maille ulaşır, sorunlarımızı dile getirebilirdik. Onlar da kolay çözümler sunarlardı bize. Sürekli yanımızda hissettiğimiz, manevi olarak da, maddi olarak da yanımızda hissettiğimiz insanlarla.
Elçilik süreci, Milli Eğitim Ateşeliği bu süreçte sürekli yanınızdaydı.
Tabii bir sorunumuz olduğunda direkt eğitim müşavirliğiyle iletişime geçerdik. Onlar Milli Eğitim Bakanlığı'yla ilgili görüşmeleri yapardı. Ama bazı durumlarda direkt bakanlıkla iletişime geçmek durumunda olduğumuzda kendilerine her zaman ulaşabilirdik.
Peki 1416 ile ilgili diğer arkadaşlar, oraya muhakkak gelenler vardı. Başka şehirlere de gidenler vardı. Onlarla kaynaşma, toplantılar yaptığınız, onlarla sorunlar ya da bir fırsatlar, böyle bir toplantılarınız oldu mu hiç?
Evet, onlarla da bir arkadaş grubum vardı. İşte iki haftadır bir, ayda bir buluşur, neler yaptığımızı konuşurduk. Ana dilde sorunlarımızı konuşmak ayrı bir mesele. Ya da işte doktora sırasında yaşadığımız sorunlar ve çözümler, birbirimize ipuçları verirdik, anlatırdık, dertleşirdik ana dilde. Bunlar önemliydi. Bristol'da çok fazla yoktu en başlarda, 1416'da. Daha çok Londra'da, başka popüler şehirlerde olurlar. Ama benim de Bristol'da öyle bir arkadaş grubum vardı ve güzel zamanlar geçirdim onlarla da. Bazı bayramlar, kahvaltılar düzenlenirdi. 29 Ekim'de konsoloslukta bizi çağırırlardı.
Bir resepsiyon,
resepsiyon olurdu vardı bazen. Hı-hı. Çağırırlardı bizi. Bu tür etkinliklere de katıldım. Onlar farklı bir arkadaş grubumdu. Uluslararası arkadaş grubum farklıydı. Bazen kaynaştıkları da oldu elbette.
Çok güzel bir kültür alışverişi oluyor değil mi? O farklı bir duygu. Belki hayatınız boyunca bir daha karşılaşmayacağınız arkadaşlıklar edinebiliyorsunuz. Sesini duysanız, görüntülü bile görüşseniz belki bir araya gelemeyecek bir arkadaşlık grubu oluştu. Peki bu süreçte sizi zorlayan ya da kolay kılan neler vardı?
Şimdi ilk bir yıl çok zordu. Çünkü o alışma süreci bir yılı buluyor. Benim için öyle oldu en azından. Daha kısa sürede yapan varsa çok hani bravo demek isterim kendisine. İlk bir yıl hem oradaki sisteme alışmak, kalacak yer bulmak, eğitim sistemini çözmek.
Kendiniz buluyorsunuz değil mi kalacak yeri?
Her şeyden kendimiz sorumluyuz.
Özellikle bir aileye mi yerleşmek istiyorsunuz? Hangisi daha kolay oluyor? Adaptasyon noktasında ya da baktığınızda acaba ben buraya yerleşsem hem dili bir an önce daha pratik hale getiririm, kültürü de öğrenmiş olurum, bir yılda öğreneceğimi belki 3 ayda 5 ayda öğrenirim diye düşünüyor musunuz? Böyle bir şey var mıydı?
Şimdi dil kursuna gidenler genelde aile yanında kalırlar ve bu cidden dili öğrenmekte kolaylaştırıcı bir faktördür.
Maruz kalmak dediğimiz konu bu olabilir mi hocam?
Evet, aile yanında kalmak bunu sağlıyor ve dil kursunda genellikle bu önerilir. Ben dil kursunda böyle bir tercihte bulunmadım zaten, bildiğim için biraz dili. Ama hiç bilmeseydim dil kursunda kesinlikle aile yanında kalmayı tercih ederdim. Ama yüksek lisans doktora seviyesine geçtikten sonra öğrenci yurtlarında kalmak yine dili kullanmayı gerektiriyor. Aynı zamanda hani aynı okuldasınız. Başka bir sürü ortak yanınız var. Sosyalleşebiliyorsunuz. Daha kolay alışmanızı sağlıyor öğrenci yurtları. Bir de İngiltere'de çoğu öğrenci yurdu ilk bir yıl hani koşulsuz yer sağlar. Yer bulmama sorunu asla yaşamazsınız. Ama ikinci yıl artık kendi yerinizi kendiniz bulmanız gerekir. Alıştıktan sonra. İlk bir yıldan sonra biraz yurt sorunu sıkıntılı İngiltere'de. Ama herkes kalacak bir yer buluyor kendisine. Benimki de öyle oldu.
Peki. Bizimle oradaki sürecinizi özellikle şöyle şöyle yapsalar daha iyi olur, daha kolay olur diyebileceğiniz bazı pratik bilgiler var mı acaba bizi dinleyen şu andaki öğrencilerimizin? Tecrübe edinmeleri açısından.
Evet, öncelikle tercihlerini yaparken çok iyi araştırmalarını öneririm. Yani illa hani Kanada'da ya da Amerika'da hani bulunmak için, sadece bulunmak için seçmek doğru bir tercih değil. Hangi üniversiteye, hangi tez danışmanlarıyla çalışmak istediklerine önceden karar verip çok bilinçli bir tercih yapmalarını öneririm.
İyi bir araştırma gerekiyor.
Evet, bir de gidecekleri şehir. İngiltere'de de bu Amerika için de geçerli. Halkı göçmenlere karşı nasıl soruşturmalarını isterim. Çünkü bazı şehirlerde hani yolda...
Ön yargılar var mı hocam?
Olabiliyor. Yolda Türkçe konuştuğunuz için hani kötü şeyler duyabiliyorsunuz ne yazık ki hala bazı şehirlerde. Buna dair bir ön soruşturma yapıp o şehir göçmenlere ne kadar açık diye bir araştırıp da tercih yapmalarını öneririm açıkçası.
Bu çok ayrıntı oldu hocam. Çok güzel bir tecrübe. Siz böyle bir şeye maruz kaldınız mı?
Bristol'da kalmadım ama daha kuzeye çıktıkça bu tür sorunları olduğunu arkadaşlarımdan duydum. Kendim bizzat böyle bir ayrımcılığa maruz kalmadım.
Peki hocalarınızdan böyle bir şey hiç sezdiniz mi?
Hayır, aksine bana oldukça yardımcı olmaya çalıştılar. Onlardan da öyle bir şey sezmedim.
Ön yargı noktasında söz konusu değil.
Hı.
Bazı dinleyicilerimiz bu konuyla ilgili bize hem mail gönderenler oldu, hem de bizim programımızda sizin söylediklerinizde bağdaşan, eşdeğer diyorlar ki buraya gelirken muhakkak araştırın, soruşturun. Hangi şehirde hatta bölgeler var diyor.
Evet.
O bölgelerin yurt dışından gelen öğrencileri de göçmen olarak gördükleri için
evet.
Kesinlikle bu öğrencilere de aynı statüyle, aynı gözle bakıyorlar. Onları ötekileştiriyorlar. Bunlara çok dikkat etsinler. Hangi aileye gittiğinizi, ailenin yanında nasıl kaldığınızı, ailenin size nasıl yardımcı olması gerektiği, bunların her biri ayrı ayrı araştırılıp, soruşturulup gidilmesi gereken noktalar olduğunu ifade ediyorlar. Siz buna bütün benliğinizde, iştenliğinizde cevap verdiniz. Acaba burada çocuklar biraz daha temkinli mi davransalar? Ne dersiniz hocam?
Evet, temkinli, yani evet, okul ve tez danışmanı konusunda emin olabilirler ama sosyodemografik açıdan da bulunacakları, yıllarca yaşayacakları şehri incelemelerini öneririm. Az çok ipucunu orada yakalayabilirler. Daha önce orada bulunmuş arkadaşları vardır, onlara sorabilirler. Dolayısıyla hani, temkinli yaklaşarak sizin de dediğiniz gibi seçimler yapmalarını öneririm. Hani uzaktan sadece orada yaşamak, belli popüler şehirlerde bulunmak çok hoş görülebilir. Ama oraya gidince turist değilsiniz. Siz orada uzun süreli öğrenci, tırnak içerisinde göçmen olacaksınız. O açıdan da bakmalarını öneririm. Sosyodemografik açıdan da yaşayacakları şehri incelemeleri ve soruşturmalarını öneririm.
Evet, bizim öğrencilerimizin başarılarıyla ön plana çıkmaları gerektiğini de zaten söylemiştiniz. Peki hocam, unutamadığınız anlarınız var mı bizimle paylaşmak istediğiniz?
Yani ilk Oxford hakkında konuşurken de söylemiştim. Şeye çok şaşırmıştım ilk gittiğimde. Hani dediler, bahsettiğim arkadaşım söyledi, sen Hacettepe'de halihazırda doktora öğrencisisin. Bu senin Oxford Üniversitesi'nin olanaklarını kullanmanı sağlar. Ben hiç ihtimal vermemiştim. Ve bir gün gittim Oxford Üniversitesi kütüphanesine kayıt olmaya. Hacettepe kimliğim bütün kapıların açılmasına yetti. İlk ayımdı İngiltere'de. O bana çok iyi gelmişti, çok iyi hissettirmişti. Çok sevmiştim
Peki,
orayı.
Peki kim söyledi bunu size?
Demiştim ya, bir arkadaşım beni orada karşıladı. Orada misafir araştırmacı olarak bulunan bir arkadaşım beni bu şekilde yönlendirdi.
Oxford'la acaba Hacettepe'nin bir bağlantısı var mıydı? Bir özellikle öğrenci alışverişlerinde bir özel bir protokol, böyle bir şey söz konusu muydu acaba?
Hayır, bütün ülkelerden gelen doktor öğrencilerine uygulanan bir prosedürdü bu.
Sizin için ayrıcalıklı bir şey değildi.
Değildi. Kayıt olduğum gün ana dilimde hiçbir kitaba zarar vermeyeceğim konusunda bir yemin içtirildi bana. O çok güzeldi. Böyle bir ellerinde kitap vardı. Her dilde hiçbir şeye zarar vermeyeceğinize dair yemin etmenizi gerektiren. İşte Türkçe'yi açtılar, Türkçe olan sayfayı. Ve ben orada üniversitenin hiçbir kitabına zarar vermeyeceğim vesaire, bunları içeren bir yemin et. Ve bana güvendiler, bütün kapılarını açtılar. Dediğim gibi bütün uluslararası öğrencilere yapılan bir uygulama olarak bana
Peki,
da yaptılar.
Peki, arkadaşlarınız içerisinde unutamadığınız, bize anlatmak istediğiniz anı var mı? Mesela bir yemek yaptınız ya da ne bileyim Türkiye'yi anlatıyorsunuz. Çok şaşırdıkları, çok beğendikleri var mıydı böyle bir şey?
Yani
ve kaldığınız ailede de olabilir bu.
Yani Türkiye ile ilgili çok soru alıyordum açıkçası. Ama çok ön yargılı sorular da gelebiliyordu. Ben öyle olmadığımı onlara açıklıyordum ve çok şaşırıyorlardı. Ama Türkiye ile İngiltere çok yakın aslında. O kadar uzak olmamaları gerekirken hani çok başka bir dünyadaymışız gibi sorular aldığım oluyordu ne yazık
Peki,
ki.
Peki kıyaslamanızı rica etsem acaba neler söylersiniz eğitimle alakalı? Yani bu süreci de tam anlamıyla kıyaslamanızı rica ediyorum. Bütüncül.
Ben daha çok yüksek lisans, Türkiye'de yüksek lisans ve doktora, İngiltere'de yüksek lisans ve doktorayı karşılaştırabilirim. Hı-hı. Şimdi Türkiye'de yüksek lisans daha sürece yayılmış, derslerin alındığı, tez yazmak için uzun bir sürecin olduğu bir öğrenim dönemi. Ama İngiltere'de yüksek lisans bir yılda biter. Arka arkaya dersler alırsınız, bir sürü modül alırsınız ve tezinizi 3 ayda bitirmeniz beklenir. Ve bu çok zorlu bir süreçtir ve öğrencileri genelde korkutur. Yüksek lisans böyleyse doktora kim bilir nasıl diye bir endişe uyandırır. Ama aksine, yüksek lisansın aksine İngiltere'de doktora yapmak daha bağımsız, daha az yoğun olunan bir süreç. Kendi kendinize öğrendiğiniz, size nasıl öğreneceğinizi öğretilen bir süreç.
Çok özel bir cümle oldu bu. Nasıl öğreneceğinizi öğretilen bir süreç.
Evet. Tez danışmanınız öyle bir yönlendiriyor ki sizi. Siz o bilgiye nasıl ulaşacağınızı öğreniyorsunuz. Çünkü kendisi direkt o bilgiyi size vermiyor. Türkiye'deki doktora eğitimine baktığımızda yine bir sürü ders alıyorsunuz. Yeterlik sınavına giriyorsunuz. Sonra doktora tezinizi yazıyorsunuz. Ve tez danışmanınızla hani kurduğunuz ilişkiye de bağlı olarak genelde daha hani sizi yönlendiren, işinizin kolay olduğu, daha az bağımsız olduğunuz bir öğrenim süreci diyebilirim. Ama İngiltere'de öyle değil. Kısaca İngiltere'de yüksek lisans dönemi çok yoğun ama bu öğrencileri korkutmasın. Doktora dönemi daha bağımsız olduğunuz, kendi kendinize öğrendiğiniz bir öğrenim süreci. Amerika gibi düşünülmesin. Genelde şey olur, yüksek lisans eğitimini İngiltere'de alanlar korkarlar çok yoğun bir süreçten geçtikleri için. Amerika'da doktora yapmayı tercih ederler. Ama Amerika'daki doktora süreci de bir o kadar yoğundur. Bir sürü ders alınır ve kısa sürede yine tez yazılması beklenir. Ya da Amerika'da yüksek lisans yapıp İngiltere'ye geçenler var. Onlar da İngiltere'deki bu bağımsız süreci alışamayıp bocalarlar. Ama dediğim gibi orada nasıl öğrendiğinizi öğrendiğiniz, kendinizi tanıdığınız sürece ve yükümlülüklerinizi yaptığınız sürece başarılı olacaklarından eminim.
Peki, kalmayı düşündünüz mü hocam?
Yani şöyle, orada ben üniversitede de çalıştım. Hem yurtta çalıştım hem de öğretim asistanlığı yaptım derslerde. Elbette hani o fikirler insanın aklından geçiyor ama ben her zaman gelip öğrendiklerimi, deneyimlerimi Türkiye'de yansıtmak istedim. Burada hep çalışmak istedim ve benim doktoram bittiği sırada tam pandemi başlamıştı. Ben Türkiye'ye geldim, sanki hani Türkiye bana kollarını açmış gibi oldu. Çünkü pandemi sırasında İngiltere'de yaşam çok zordu. O yüzden benim için güzel bir dönemdi. Tam pandemi sırasında bitirmiş ve Türkiye'ye dönmüş olmak. Hemen görev talebinde bulundum. 2 ay sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmaya başladım. Çok güzel işler yaptık Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Bilgimi, becerilerimi kullanabildiğim işler yaptım. Faydalı hissettiğim zamanlar oldu. O yüzden şu an burada da mutluyum. Ama ileride hani ne olur bilemiyorum elbette. Burada devam etmek isterim. Ama şu an akışı bırakmış durumdayım yani yaşamımı.
Çok güzel. Peki hocam, son dakikalarımızdayız. Birlikte toparlayalım, programa veda edelim. Neler söylemek istersiniz? Son cümlelerinizi alalım lütfen.
Şimdi bursiyer adaylarına, bursiyer olmak isteyen, yurt dışına çıkmak isteyen insanlara, eğer isterseniz yeterli puanınız varsa, kendinize özgüveniniz varsa, cesaretiniz varsa, dili hiç problem etmesinler. Dil orada yaşadıkça öğrenilen bir beceri. Cesaretli olsunlar. Evet, zor. Herkes bitiremez. O kesin yani. İngiltere'de, Amerika'da, diğer ülkelerde doktora süreci zor gerçekten. Ama sizin akademik becerileriniz varsa onların üstüne koyarak, emek sarf ederek, orada farklı kültürler öğrenerek çok eğlenceli bir şekilde doktora ve yüksek lisans süreçlerini bitirme şansları olacak. Dil yüzünden korkmasınlar. Yurt dışına çıkınca kısa sürede dil gelişiyor. Ben buna dair mesaj vermek isterim. Çünkü ben de benzer süreçlerden geçtim. Korkmasınlar, başvursunlar ve gerekli destek de var arkalarında. Maddi olarak özellikle hani evet, devlet bursu, hı-hı, aldıkları için sorumluluklarını yaptıkları sürece başarılı olurlar. Cesaret etsinler derim.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Güzel hikayeydi. Güzel bir başarı hikayesiydi. Bizimle paylaştınız. Harika oldu. Özetlemek gerekirse diyoruz ki ümit bağlıyoruz. Diyoruz ki lütfen başarılı olun. Türkiye'ye gelin. Türkiye'de eğitimlerinize devam edin. öğretmenliğinize devam edin. Hangi alanda uzmanlığınızı yapmışsanız o uzmanlığınıza devam ettirin. Akademik çalışmalarınızda burada her zaman yanınızdayız. Devlet olarak, millet olarak yanınızdayız diyoruz. Öğrencilere de güzel tavsiyeleriniz oldu. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz, şeref verdiniz. Keyifli bir sohbet oldu. Efendim programı bitiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Uzmanı Doktor Duygu Çavdar Yağan konuğumuzdu. Başarı hikayelerini bizimle paylaştı. Programı hazırlayan Melda Alpay, program sunucunuz ben Mustafa Söylemez. Haftaya farklı bir hikayeyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
Bir adım ileri.